Ayrım 20. Sonsuz Düzen. Isabel Allende. Sayfa 248. Timothy Duane, Gregory Reeves'i babasının evinde bir akşam yemeğine davet etmiş ve hiç farkında olmadan yükselmek için gereksinim duyduğu desteği vermişti ona. Duane, arkadaşını sanki kısa bir tatilden yeni dönmüş gibi her zamanki el sıkışmasıyla karşılamış, sadece gözlerindeki parlaklık ele vermişti onu görmekten duyduğu heyecanı. Ama bütün ötekiler gibi o da savaşın ayrıntılarını öğrenmeyi istemedi. Gregory utanılacak bir şey yaptığı izlenimi edinmişti. Vietnam'dan geri dönmek uzun bir mahkumiyetten sonra hapisten çıkmakla eşdeğerdeydi. İnsanlar sanki hiçbir şey olmamış gibi davranıyorlar, ya abartılı bir nezaket gösteriyorlar ya da onu tümden görmezden geliyorlardı. Savaşçılara savaş alanının dışında yer yoktu. Duvenlerin evindeki akşam yemeği sıkıcı ve resmi bir yemekti. Kapıyı açan tertemiz üniformasıyla güzel ve yaşlı zenci kadın onu salona götürdü. Gregory duvarlarda ya da yerlerde süs eşyası bulunmayan tek bir santimetre kare bile olmadığını şaşkınlıkla gördü. Tablo, duvar halısı, heykel, mobilya, halı ve bitki bolluğu insanın gözünü dinlendirebileceği boş bir yer bırakmamıştı. Sedef ve altın tel kakmalı masalar, ipek yastıklı abanoz iskemleler, içleri doldurulmuş kuşlar için gümüş kafesler ve müzelere yaraşır bir porselen ve kristal koleksiyonu vardı. Timothy onu karşılamaya koştu. "Bu ne lüks?" diye ağzından kaçtı Reese'in selam vermek yerine. "Bu evin tek lüksü bu. Seni Bel Benedict'le tanıştırayım." diye karşılık verdi arkadaşı tam bir Afrika heykelini andıran hizmetçi kadını işaret ederek. Gregory, arkadaşının o kadar yerin dibine batırdığını duyduğu babasının sonunda tanıma fırsatını bulmuştu. Otoritesini belli etmeden iki sözcüğü bir araya getirmekten aciz, kibirli ve soğuk bir ihtiyardı. Toplantıyı kurtaran ve Gregory'ye avukatlık mesleğinin kapılarını açan orkideler olmasaydı, o gece onun için korkunç olabilirdi. Dostu Balcescu sayesinde geri dönüşü olmayan bir botanik merakı baş göstermişti onda ve gül tutkusuyla başlayan bu merak yıllar geçtikçe öteki cinslere de başlamıştı. Değerli eşyalarla tıklım tıklım dolu bu küçük sarayda dikkatini en çok çeken şey Timothy'nin annesinin orkideleri oldu. Saksılara dikilmiş olan, ağaç kabukları içinde tavandan sarkan ve hanımefendinin bir Amazon iklimi yarattığı limonlukta bir orman gibi büyüyen bin bir çeşit ve renkte orkide vardı. Ötekiler kahvelerini içerlerken Gregory çiçekleri seyretmek üzere usulca limonluğa geçti ve orada çiçeklere kendisi kadar meraklı, sert görünüşlü, kaşları şeytanınkilere benzer bir ihtiyarla karşılaştı. Her ikisi de birbirlerinin bilgisine şaşarak bitkilerden söz ettiler. Adam ülkenin en ünlü avukatlarından biri, kolları tüm batıyı saran bir ahtapottu. Gregory'nin iş aradığını öğrenince ona kartını vererek kendisiyle konuşmaya çağırdı onu. Aradan bir hafta geçtiğinde Gregory'yi kendi firmasında işe almıştı. Gregory Reeves, başkalarının felaketlerinden milyoner olmuş üç kurucunun emrinde çalışan, hepsi aynı derecede tutkulu ama pek o kadar kararlı olmayan 60 profesyonelin arasına katılmıştı. Büro, kentin tam merkezinde körfezin çelik ve camdan bir çerçeve içinden göründüğü bir kulenin üç katını kaplamıştı. Pencereler açılmıyor, makinelerden gelen hava solunuyordu. Tavanlara gizlenmiş bir ışık sistemi, sonu gelmez bir kutup günü aydınlığı yaratıyordu. Her ofisin pencere sayısı içindeki kişinin önemini belirliyordu. Başlangıçta Gregory'nin tek penceresi bile yoktu. 7 yıl sonra ayrıldığında ise odanın köşesinde öndeki yapının ve gökyüzünün önemsiz bir parçasının şöyle bir görülebildiği ama hem firma içerisinde hem de sosyal düzeyde yükseldiğinin belirtisi olan iki penceresi olmakla övünebilirdi. Ayrıca saksılar içinde pek çok bitkileri ve acılara göğüs gerebilen ağırbaşlılığından bir şey kaybetmeden onca hırpalanmaya dayanabilecek nitelikte İngiliz stili soylu bir deri kanepesi de vardı. Bu mobilyanın üzerinden çözümlemesi gereken bir sürü sıkıcı miras, sigorta ve gelir davasını daha katlanabilir hale getiren pek çok meslektaşı ve sayısını bilmediği sekreterleri, dostları ve müşterileri geçecekti. Kısa bir süre sonra patronu ender bir eğrelti otu cinsi üzerinde bilgi alışverişinde bulunma bahanesiyle ziyaretine gelmiş, daha sonra da birkaç kez öğle yemeğine davet etmişti. Onu uzaktan izlediğinde yeni memurunun saldırganlığını ve enerjisini fark etmiş, çok geçmeden cerbezesini denemek için en ilginç davaları ona göndermeye başlamıştı. "Çok güzel Reese, bu yolda devam et, bakarsın umduğundan çok daha önce benim ortağım olursun," diye ara sıra onu kutluyordu. Gregory aynı şeyi öteki memurlara da söylediğinden kuşkulanıyordu ama 25 yıl boyunca pek azı firma içinde böyle bir konuma gelmeyi başarmıştı. Önemli bir terfi için boş hayaller beslemiyor, sömürüldüğünü biliyordu. Günde 10-15 saat çalışıyordu ama bunu günün birinde tek başına uçmak için bir antrenmanın bir parçası olarak görüyor, şikayet etmiyordu. Hukuk, bürokrasiden örülmüş bir örümcek ağıydı ve bütün iş sinek değil örümcek olabilmekteydi. Yargı sistemi son derece dolambaçlı olduğundan, yaratıldığı şey için artık bir işe yaramayan, adalet dağıtmak bir yana, adaleti çılgınlık derecesinde karmaşıklaştıran bir sürü mevzuat haline gelmişti. Amacı, ona üniversitede öğretmiş oldukları gibi gerçeği aramak, suçluları cezalandırmak ya da kurbanların kayıplarını karşılamak değil, elinden geleni ardına koymayarak davayı kazanmaktı. Bunda başarılı olmak için de en saçma olanlara varana kadar tüm yasal fırsatları tanıyıp onları kendi yararına kullanmalıydı. Belgeleri saklamak, tanıkları şaşırtmak, verileri bozmak olağan uygulamalardı. Bütün iş bunları beceriyle ve dikkati çekmeden yapabilmekteydi. Adaletin pençesi firmanın kurnaz avukatlarının ücretini ödeyebilecek müşterilerin üzerine asla inmemeliydi. Gregory'nin yaşantısı annesini de sayrısı da dehşete düşürebilecek bir amaca yönelmiş, işine olan hevesini büyük ölçüde yitirmişti. Onu sadece tırmanmak için bir merdiven olarak görüyordu. Hayatının başka yönlerinde de hevesi kalmamıştı. Hele hele aşkta ve aile ilişkilerinde büsbütün öyleydi. Samantha'dan boşanması, bir İtalyan lokantasında iki kadeh Chianti şarabının arasında her ikisinin anlaştıkları bir düzenlemeye göre gereksiz saldırılara kalkışmadan sonuçlanmıştı. Paylaşabilecekleri değerli hiçbir şeyleri yoktu. Gregory ona nafaka ödemeyi ve Margaret'ın giderlerini üstlenmeyi kabul etmişti. Vedalaşırlarken gül fidanlarının bulunduğu fıçıları alıp alamayacağını sordu. Onca zaman terk edilmiş olmaktan kupkuru birer sopaya dönmüşlerdi ama onları canlandırmanın görevi olduğunu hissediyordu. Samantha bunda bir sakınca görmemiş, belki evde bir sera yapabilir diye başarısızlıkla sonuçlanmış olan suda doğum küvetini de alabileceğini söylemişti. Gregory, önceleri kızını görmeye her hafta gidiyordu ama çok geçmeden ziyaretleri seyrekleşmişti. Kız onun satın almasını istediği şeylerin listesiyle bekliyor, kaprisleri bir kez yerine getirildikten sonra ona yüz vermeyerek varlığından rahatsız görünüyordu. Gregory Judy ile ve annesiyle de uzunca bir süre ilişki kurmamıştı. Carmen'i de hiç aramadı. İşlerinin yoğun olduğunu söyleyerek kendi kendine bahane buluyordu. Sosyal ilişkiler meslekte başarının en önemli bölümünü oluşturuyordu. Dostluklar kapıları açmaya yarar diyorlardı ona bürodaki meslektaşları. Doğru zamanda gerekli insanlarla uygun yerde bulunmak zorundaydı. Yargıçlar sonradan mahkemelerde karşılaştıkları avukatlarla aynı kulübü paylaşıyorlar, aralarından su sızmıyordu. Gregory'nin sporla arası pek iyi değildi ama ilişki kurma fırsatı verdiği için golf oynamaya zorladı kendini. Tam tasarladığı gibi sırf beyazlar giyip yanında kıskançlıktan çatlayan meslektaşlarıyla ve kıskançlık çeken kadınlarla gezinti yapmak için bir tekne edinmişti. Ama ne rüzgarın kaprislerine ne de yelkenlerin sırlarına aklı eriyordu. Körfezdeki her gezintisi bir fiyaskoyla sonuçlanmış, direklerinde martı yuvaları ve her yanını saç gibi saran çürümüş yosunlarla sonunda tekne rıhtımda ölüme terk edilmişti. Gregory yoksul bir çocukluk ve sıkıntılı bir gençlik dönemi geçirmişti. Ama onda lüks yaşama zevki bırakan filmlerle beslenmişti. Mahalle sinemasındaki filmlerde smokinli erkekler, lame elbiseli kadınlar ve üniformalı uşakların hizmet ettikleri dört şamdanlı masalar görmüştü. Bütün bunlar Hollywood'un varsayılı bir geçmişine ait olduğu ve gerçek yaşamda uygulama olanağı bulunmadığı halde yine de onu büyülüyordu. Belki de bu yüzden Samantha'ya vurulmuştu. Onu sinemadaki buz gibi soğuk ve seçkin bir sarışın rolünde hayal etmek kolay geliyordu. Kostümlerini kentin en pahalısı olan Çinli bir terziye ısmarlıyordu. Orkideli ihtiyarı ve daha başka kodamanları giydiren de aynı adamdı. İpek gömlekler satın alıyor, üzerinde adının baş harfleri yazılı altın kol düğmeleri kullanıyordu. Terzi iyi bir danışman çıkmış, onu iki renkli ayakkabılar, noktalı kravatlar, kareli pantolonlar kullanmaktan ve daha başka eğilimlerden vazgeçirmişti. Ta ki Reeves yavaş yavaş gardırop konusundaki zevkini inceltene kadar. Evinin dekorasyonu konusunda da yetenekli bir öğretmeni olmuştu. Önceleri dikkatini çeken her tür süs eşyasını krediyle satın alıyordu. Ne kadar büyük ve gösterişli olursa o kadar iyiydi. Timothy Devine'in anne ve babasının evini küçük çapta taklit etmeye çalışıyordu. Çünkü zenginlerin böyle yaşadıklarını sanıyordu. Ama ne kadar borçlanırsa borçlansın, öylesine olmadık şeyler için gerekli parayı bir türlü sağlayamıyordu. Elden düşme eski mobilyalar, kristal avizeler, koca koca süslü vazolar biriktirmeye başlamış, hatta doğal büyüklükte türbanlı ve terlikli bir çift bronz Etiyopyalı heykeli bile edinmişti. Evi tam bir şark pazarı olmaya doğru gidiyordu ki, kendisini zevksizliğin sonuçlarına katlanmaktan kurtaracak genç bir dekoratör hanım çıktı yolun üstüne. Onu bir partide tanımış ve hemen aynı gece gelip geçici ve Gregory için çok önemli olan tutkulu bir ilişki başlatmışlardı. Çünkü bu kadından aldığı dersleri asla unutmamıştı. Gösterişin zarafetin düşmanı olduğunu öğretmişti ona. Latin mahallesindeki kuralların tam tersiydi bu ve Gregory'nin aklının ucundan bile geçmezdi. Sonra da aşırı bir fiyatla St. Francis Oteli'ne sattığı ve bugün bile oradan barın girişinde görülebilen Etiyopyalılar da dahil olmak üzere evdeki eşyaların neredeyse tamamını gözünün yaşına bakmadan attı. Sadece o koskoca yatağı, güllerin fıçılarını ve bitki fideliğine dönüşmüş doğum küvetini bıraktı. Paylaştıkları 5 haftalık trans hali süresince sade ve işlevsel bir hava vererek bütün evi değiştirmiş, duvarları beyaza boyatmış, yerlere kum rengi halılar kaplatmış ve hemen arkasından Gregory ile birlikte modern bazı mobilyalar satın almaya çıkmıştı. Verdiği talimatlarda kısa ve özlüydü. Az sayıda ama kaliteli eşyalar, nötr renkler, en aza indirgenmiş süs eşyası, kuşkuya kapılacak olursan aksesuardan vazgeç. Onun öğütleriyle evi bir manastır sadeliğine bürünmüştü. Evin sahibi yıllar sonra evlenene kadar da öyle kalacaktı. Reeves kısmen kimse duymak istemediği için ama her şeyden çok da sessiz kalmakla sonunda anılarından kurtulacağını düşündüğünden Vietnam deneyiminden asla söz etmiyordu. Kafasının içinde kahramanlarının imajıyla yurdunun çıkarlarını savunmaya hazır olarak savaşa gitmiş, askerlerin binlercesinin neden yabancı topraklarda öldüklerine ve gözlerini kırpmadan adam öldürdüklerine akıl erdiremeden yenik olarak geri dönmüştü. Başlangıçta kamuoyunun tam desteğine sahip olan savaş artık o zamana kadar ulusal bir karabasan halini almış, barış yanlılarının protestoları hükümete meydan okuyacak ölçüde yayılmıştı. Uzaya yolcu göndermek mümkünken bu bitmez tükenmez çarpışmayı sona erdirmenin bir yolu olmamasını hiç kimseye açıklayamıyordu. Askerler geri döndüklerinde orduya yazılırken kendilerine vaat edilen saygınlık ve hayranlığın yerine düşmanlarının gösterdiğinden daha acımasız bir düşmanlıkla karşılaşıyorlardı. Onlara katiller gözüyle bakılıyordu. Çektikleri hiç kimsenin umrunda değildi. Çarpışmaların şiddeti karşısında teslim olmadan karşı koyan pek çokları geri dönüp de kendilerine yer olmadığını anladıklarında yıkılmışlardı. Burası galipler ülkesi Greg. Kimsenin bağışlamadığı tek şey yenilgi diyordu Timothy Dwayne. Söz konusu olan bu savaştaki ahlak ya da adalet değil. Bırak başkalarının ölülerini. Hiç kimse kendi ölülerinin bile adını duymak istemiyor. Bize asıl koyan galip gelmemiş olmamız ve oradan kuyruğumuzu kısarak çıkacağımızı bilmemiz. Gerçek savaşın ne olduğunu burada pek az kişi biliyor Tim. Biz hiçbir zaman ne düşman işgaline uğramışız ne de bombardıman görmüşüz. 100 yıldır çarpışıyoruz ama iç savaştan beri kendi topraklarımızda bir tek top sesi duyulmamış. İnsanlar ateş altında bir kentin ne olduğunu düşünemiyorlar. Bir patlamada kendi çocukları havaya uçsaydı, evlerini yanıp kül olsaydı ve ağızlarına atacak hiçbir şeyleri olmasaydı, düşüncelerini değiştirirlerdi diye karşılık verdi Reeves. Arkadaşına bu konudan ilk ve son olarak söz ettiğinde. Bedava yakınmalarla enerjisini harcamamış, Vietnam'dan sağ salim kurtulmakta kullandığı aynı kararlılıkla yolunun üzerine serpiştirilmiş engelleri aşmaya koyulmuştu. Hawaii'deki bir hastane yatağında almış olduğu hayatta yükselme kararından milim şaşmamış, bunu da öylesine iyi becermişti ki birkaç yıl sonra savaş sona erdiğinde örnek bir başarılı insan haline gelmişti ve yaşantısını Carmen'in 5 kasap bıçağını birden havaya tuttuğu aynı gözüpek hokkabazlık becerisiyle sürdürüyordu. O zamana kadar artık neredeyse her isteğini elde etmiş, hayalini bile kuramadığı kadar çok para, kadın ve saygınlık sahibi olmuştu. Ama huzurlu değildi. İçi taş dolu bir çuval gibi omuzlarına binen büyük acıyı kimse bilmiyordu. Çünkü bir serserinin çalımlı ve kaygısız havası vardı bunda. Bunu tek bir bilen, hiçbir şeyini asla saklayamadığı Carmen'di. Ama o da yardım edemiyordu ona. Senin derdin bir boğa güreşi arenasında bulunman ama matador içgüdüsüne sahip olmaman diyordu ona. Kadınlarda aradığım şey neydi benim? Bunu hala bilmiyorum. Kendimi tamam hissedebilmem için ruhumun öteki yarısını bulmak ya da ona benzer bir şey değildi. O zamanlar böyle bir olasılık için yeterince olgunlaşmamıştım. Tümüyle maddi bir şeyin peşinden koşuyordum. Kadın arkadaşlarımdan benim bile adını koyamadığım bir şeyi bekliyor, onu elde edemeyince de üzülüyordum. Aklı başında başka biri olsa boşanma, savaş ve yaşlanma onu romantik niyetlerinden vazgeçirirdi ama benim durumum böyle değildi. Bir yandan kadınların neredeyse hepsini sırf cinsel dürtüyle yatağa götürmeye çalışıyordum, bir yandan da gizli duygusal isteklerime karşılık vermediklerinde öfkeleniyordum. Şaşkınlıktan başka bir şey değildi bu. Uzun yıllar kendimi başarısızlığa uğramış hissettim. Her birleşmeden sonra öfkeli bir keder, hemen uzaklaşma isteği çöküyordu üstüme. Carmen'le bile böyle olmuştu. Tevekkeli değil, kaç yıl beni görmek istemedi. Benden nefret etmiş olması gerekti. Kadınlar açgözlü örümcekler gibidir. Onlardan kendini kurtaramazsan bir daha benliğine kavuşamazsın ve yalnızca onları mutlu kılmak için yaşarsın diye uyarıyordu beni Timothy Devane. Her hafta feminizm milletinin tehdidi altındaki erkeklik hakkında konuşmak üzere bir grup erkek toplanıyorlardı. Ben ona hiç aldırmadım. Arkadaşım bu konuda iyi bir örnek oluşturmuyordu. Gençken kızları bir yönteme göre tavlayacak bilgim ve kendime güvenim yoktu. Bu işi bir hayvan yavrusunun şaşkınlığı içinde yapıyordum. Sonuçlar da başarısız oluyordu. İçimin çekmediği bir matematik öğretmenimin çiçekli dondurma rengindeki sabahlığını üzerinden çıkarmam gerektiği o geceye kadar Samantha'ya sadık kalmıştım. Ama onun karşılık vermediği bu bağlılıktan da gurur duyduğumu söyleyemem. Tersine boynuzlanmanın yanı sıra aptallık da ettim. Kendimi yeniden bekar bulduğumda adetlerde gerçekleştirilen devrimin avantajlarından yararlanmaya kararlıydım. Gönülleri fethetmenin eski stratejileri yok olmuştu. Kimsenin şeytandan, dedikoduculardan ya da istenmeyen gebeliklerden korktuğu yoktu. Böylece kendi evimdeki yatağı, sayısız otel yataklarını, hatta büromdaki kanepenin İngiliz yaylarını deneyden geçirdim. Patronum, kadın memurlardan bir şikayet gelecek olursa yerimi o an kaybedeceğim konusunda soğuk bir tavırla uyardı beni. Onu aldırmadım ama hiç kimse şikayette bulunmadığı ya da dedikodular kulağına gitmediği için şanslıydım. Timothy Devane ile haftanın belirli gecelerini eğlenceye ayırıyor, bilgi alışverişinde bulunarak aday listeleri hazırlıyorduk. Bu onun için bir spor, benim içinse bir çılgınlıktı. Arkadaşım yakışıklı ve çapkın bir çocuktu, parası vardı ama ben daha iyi dans ediyordum, kulaktan öğrendiğim birçok çalgıyı çalabiliyordum ve yemek pişirmesini biliyordum. Böyle aptalca şeyler bazı kadınların dikkatini çeker. Birlikteyken kendimizi karşı konulmaz sanıyorduk. Ama herhalde öyle olmamızın tek nedeni bizi niteliğin değil, niceliğin ilgilendiriyor olmasıydı. Davetimizi kabul eden herkesle çıkıyorduk. Bu konuda güç beğenir olduğumuzu pek söyleyemem. Aynı gün ikimiz de fingirdek ve ateşli bir Filipinli'ye vurulmuştuk ve kalbini hangimizin kazanacağını görmek için bir kur yapmakta birbirimizle yarış içerisindeydik. Ama o bizden baskın çıkmış, hiçbir girizgah yapmaya gerek görmeden bu işi ikimizle birden yapmayı düşündüğünü açıklayıvermişti. Bu dahice anlaşma daha ilk denemede başarısızlığa uğramıştı. Çünkü ikimiz de rekabete dayanamamıştık. O günden sonra kızları öyle adi bir biçimde paylaşır olmuştuk ki bilselerdi bizi asla kabul etmezlerdi. Defterimde pek çok kız adı vardı ve onları düzenli olarak arıyordum. Hiçbiri sürekli değildi, hiçbirine vaatte bulunmuyordum. Bu düzen kolayıma geliyordu ama bana yetmiyordu. Az çok ilginç olan bir başkası karşıma çıktığında hemen peşinden koşuyor, sonra da aynı telaşla bırakmaya bakıyordum. Öyle sanıyorum ki günün birinde bu arayışı haklı çıkaracak ideal eşi bulma hayaliydi beni harekete geçiren. Tıpkı alerjilerimi ayağa kaldırmasına rağmen kusursuz bir şişeye rastlama umuduyla şarap içtiğim gibi. Ya da tam anlamıyla zevk alacağım o harika yerin peşinden bir kentten ötekine yorucu bir koşturma içerisinde yaz aylarında dünyanın her yerine yaptığım yolculuklar gibi. Arayarak, her zaman arayarak ama kendi dışımda arayarak. Hayatımın o döneminde cinsellik savaşın şiddetiyle eşdeğerdeydi. İlişki kurmanın kötü bir biçimiydi ve işin aslına bakılırsa bende korkunç bir boşluk bırakıyordu. O zamanlar her birleşmede bir şey öğrendiğimi, bir kör gibi daireler değil, ağır ağır yükselen bir sarmal çizerek yürüdüğümü bilmiyordum. Tıpkı Olga'nın benim için öngördüğü gibi korkunç bir çaba harcayarak olgunlaşıyordum. Sen güçlü ve inatçı bir hayvansın, yaşantın kolay olmayacak, hayatta çok sille yiyeceksin diye kehanette bulunmuştu. Karakterimin büyük bir bölümünü belirleyecek olan şey de benim ilk öğretmenim olmuştu Olga. 16 yaşımdayken bana yalnızca cinsel serüvenler yaşatmakla kalmamış, verdiği en önemli ders gerçek bir çift oluşturmanın temelleri üzerinde olmuştu. Aşkta iki insanın birbirlerine açıldıklarını, birbirlerini kabul ettiklerini, birbirlerine teslim olduklarını öğretti bana. Ben şanslıydım. Pek az erkeğin bunu gençlikte öğrenme fırsatı olmuştur ama bunu anlamayı bilemedim. Çok geçmeden de unuttum. Aşk bir müziktir, cinsellik de sadece bir çalgıdır derdi bana Olga. Ama hedefe varabilmek için ömrümün yarısını geçirdim. Bu yüzden de bu müziği çalmayı öğrenmek bana bunca şeye mal oldu. Aşkı ısrarla bulamayacağım yerde aradım ve gözlerimin önünde olduğu zaman onu görmeyi beceremedim. İlişkilerim delicesine ve gelip geçici oldu. Bir kadına ne teslim olabilir ne de onu kabul edebilirdim. Yatağı paylaştığımız tek keresinde Carmen de sezdi bunu. Ama o kendisi de henüz tam bir ilişki yaşamamıştı. O da benim kadar bilgisizdi. İkimiz de birbirimizi aşkın yollarından geçiremezdik. Tam bir yakınlaşmayı da tatmamıştı Carmen. Eşlerinin hepsi onu gücendirmişler ve terk etmişlerdi. Hiç kimseye güvenmiyordu. Bunu benimle yapmak istediğinde ben de onu hayal kırıklığına uğratmıştım. Beni bedenine olduğu kadar ruhunun içine de almayı iyi niyetle denediğinden eminim. Carmen sırf sevgi, içgüdü ve anlayıştır. Sevecenliği hiç kimseden esirgemez ama ben hazır değildim. Daha sonra da ona yaklaşmayı istediğimde artık çok geçti. Dona Inmaculada'nın dediği gibi süt taştıktan sonra ağlamanın yararı yok. Hayat bize pek çok sürpriz hazırlar ve şimdi başıma gelenlerin ışığında belki de böyle olduğu daha iyi. O dönemde giysiler ve otomobiller gibi kadınlar da kudretin simgesiydiler. Arkalarında iz bırakmadan birbirlerinin yerini alıyorlardı. Tıpkı uzun ve bitmek bilmez bir yolda gelip geçen ışıklar gibi. Kadın arkadaşlarımdan biri köklü bir ilişkiye doğru beni çekme olanaksızlığı karşısında gizlice gözyaşı döktüyse bile benim aklımda kalmadı. Ayrıca geçici arkadaşlıkların çetelesini de tutmuş değilim. O çılgınlık zamanlarındaki sevgililerin yüzlerini hatırlamak bile istemiyorum. Zaten bunu yapmayı isteseydim, herhalde sadece bomboş sayfalarla karşılaşırdım. Moralesler, Carmen'in hayatının akışını değiştirecek olan mektubu almışlar ve bunu ona telefonda okumuşlardı. Señorita Carmen, oğlumu size emanet ediyorum çünkü ağabeyiniz Juan Jose, onun Birleşik Devletler'de büyümesini isterdi. Çocuğun adı Day Morales. 1 yıl 9 aylık, çok sağlıklı. Sizin için iyi bir evlat, saygıdeğer büyük anne ve büyük babası için de iyi bir torun olacaktır. Lütfen bir an önce onu almaya gelin. Ben hastayım ve yaşayacak pek vaktim kalmadı. Sizi saygıyla selamlayan Tui Nguyen. Juan Jose'nin ta oralarda bir karısı olduğunu biliyor muydun diye sordu Pedro Morales. Sakin olma çabası yüzünden çatlak bir çıkan bir sesle, o arada mutfaktaki Immaculada'da bir torunu daha olduğunu bilmenin mutluluğu içinde, kocasının bu işte bir sahtekarlık kokusu olduğu yolundaki kuşkuları arasında bocalayarak elindeki mendili çekiştirip duruyordu. Evet, oğlunu da biliyorum diye yalan söyledi Carmen. O bebeği yüreğinde benimsemek 15 saniyesini bile almamıştı. Juan Jose'nin çocuğun babası olduğu konusunda bir kanıtımız yok. Abim bana telefonda söylemişti. Kadın onu aldatmış olabilir, bir askeri bu masalla uyutmaları ilk kez olmuyor. Annenin kim olduğu her zaman bilinir ama babadan emin olunamaz. Öyleyse siz de benim sizin kızınız olduğumdan emin olamazsınız baba. Saygısızlık etme. Peki madem ki biliyordun, neden bize haber vermedin? Sizi kaygılandırmak istemedim. Çocuğu hiçbir zaman tanımayacağınızı düşündüm çünkü daha iyi gidip alacağım. Bu kolay değil Carmen. Bu kez onu bir lahana yığınının altına saklayarak sınırdan geçiremeyiz. Hani bazı Meksikalı dostlarımızın çocuklarına yaptıkları gibi. Onu buraya getireceğim baba. Bundan emin olabilirsin. Carmen telefona sarılıp uzun süredir görüşmediği Gregory Reeves'i arayarak hiçbir giriş yapmadan ona haberi verdi. Çocuğu evlat edinerek anne olma düşüncesi onu öylesine duygulandırmış ve heveslendirmişti ki ne ölmek üzere olan kadına karşı herhangi bir acıma belirtisi göstermeyi akıl edebilmiş ne de onca zamandır görüşmediği arkadaşının hatırını sormayı. 6 saat sonra Gregory, Carmen'e ayrıntıları anlatmak üzere ziyaretine geleceğini haber veriyordu. O arada bazı araştırmalar yapmıştı. Pedro Morales haklıydı. Çocuğu ülkeye sokmak oldukça zor olabilirdi. John'la Susan'ın artık turizm rehberlerinde yer alacak kadar ünlenen restoranında buluştular. Yemekler değişmemişti. Ama duvarlarda sarımsak salkımları yerine feminist afişler, hareketin ideologların imzalı fotoğrafları, bu konuyla ilgili karikatürler asılıydı. Şeref köşesinde de lokal sahiplerinin yıllar önce bir simge haline dönüştürdükleri bir süpürge sopasına geçirilmiş o ünlü sütyen duruyordu. İki kadın parasal durumlarının iyiye gidişiyle rahata ermişler, sıcacık tavırlarını da hiç eksiltmeden sürdürmüşlerdi. John artık parkta değil kendi akademisinde vaaz veren, kentin en ilgi gören gurusu, Rumen Balcescu ise aşk ilişkisine girişmişti. Susan'ın babasından miras kalan bir toprak parçası üzerinde organik sebzeler ve kimyasal ürünlerle beslenerek bir kafesin içine dördü bir arada büyümek yerine lokantanın kocaman tencerelerinde pişmek üzere tüyleri yolunma saati gelene kadar gerçek yemleri gagalayarak özgürce dolaşan mutlu tavuklar besliyorlardı. Guru, Hindu dininde manevi içgörüye ulaşmış ruhsal önder. Balcescu aynı yerde özellikle Noel zamanı peynir ekmek gibi satılan hidroponik marihuana da yetiştiriyordu. Yabani bir bahçeye açılan bir pencerenin yanında yemek odasının en iyi masasına oturduklarında Carmen, arkadaşına ömrünün geri kalanını Güneydoğu Asya'da pirinç ekerek geçirmesi gerekse bile yeğenini evlat edineceğini yineledi. Asla çocuk doğuramayacağım ama bu sanki benim çocuğummuş gibi. Çünkü benimle aynı kanı taşıyor. Ayrıca Juan Jose'nin çocuğuyla ilgilenmek benim için manevi bir görev ve dünyanın hiçbir göçmen bürosu bunu yapmamı engelleyemez, dedi. Gregory, tek sorunun vize olmadığını, formalitelerin onun uygun bir anne olup olmadığını ve küçüğe sürekli bir yuva verip veremeyeceğini anlamak için hayatını inceleyecek olan bir ajanstan geçtiğini sabırla anlattı ona. Sana can sıkıcı sorular soracaklar. Gününü hippiler, uyuşturucu bağımlıları, kaçıklar ve dilenciler arasında sokakta geçirmeni, sabit bir gelirin, hastalık sigortan, sosyal güvencen ve normal iş saatlerin olmamasına hoş karşılamayacaklar. Şimdi nerede oturuyorsun? Vallahi şimdilik bir arkadaşımın avlusunda otomobilinin içinde yatıyorum. 49 model sarı bir Cadillac aldım kendime. Tam müzelik bir parça, görmelisin. Harika. Evlat edindirme ajansı buna bayılacaktır. Bu geçici bir durum Greg. Kendime daire arıyorum. Paraya ihtiyacın var mı? Yok. Satışlarım çok iyi gidiyor. Sokaktakilerin hepsinden daha çok kazanıyorum. Az harcıyorum. Bankada biraz param var. Öyleyse neden böyle dilenci gibi yaşıyorsun? Doğrusunu istersen çocuğu sana vereceklerinden kuşkuluyum Carmen. Lütfen bana Tamar der misin? Artık adım bu. Denerim ama bana zor geliyor. Sen benim için her zaman Carmen olarak kalacaksın. Ayrıca kocan olup olmadığını da soracaklar. Evli çiftleri tercih ediyorlar. Sen biliyor musun ki orada Vietnamlı kadınların Amerikalılardan olan çocuklarına köpek muamelesi yapıyorlar? Bizim kanımız hoşlarına gitmiyor. Dayı benim yanımda bir yetimhanedekinden çok daha iyi olacaktır. Evet, ama inandırman gereken kişi ben değilim. Formlar doldurman, soruları yanıtlaman ve onun gerçekten yeğenin olduğunu kanıtlaman gerekecek. Bunun aylar alacağını bilmelisin. Belki de yıllar. Biz o kadar bekleyemeyiz. Seni boşuna aramadım Gregory. Sen yasaları bilirsin. Ama mucizeler yaratamam. Ben senden mucize değil, iyi bir amaç uğruna zararsız bazı aldatmacalar istiyorum. Bir plan yaptılar. Carmen, tasarruflarının bir bölümünü temiz pak bir mahallede bir apartman dairesine yerleşmeye ayıracak, sokak satışlarını bırakmaya bakacak ve arkadaşlarıyla tanıdıklarına yetkililerin şaşırtmacalı sorularına ne yanıt vereceklerini öğretecekti. Gregory'e bir kocanın vazgeçilmez bir koşul olması halinde kendisiyle evlenip evlenemeyeceğini sordu ama o yasaların bu kadar gaddar olmadığını ve şansı biraz yardım ederse o kadar ileri gitmelerine gerek kalmayacağını söyledi gülerek. Buna karşılık ona para yardımı önerdi çünkü bu serüven pahalıya mal olacaktı. Dedim ya biraz param var yine de teşekkürler. Onları çocuğa bakmak için sakla. Tabii buraya getirmeyi başarabilirsen. Biletleri ben alırım. Sana da yolculuk için bir şeyler veririm. O kadar mı zenginsin? Borçlardan başka bir şeyim yok ama her zaman yeni bir borç bulabilirim. Merak etme. 20. ayrımın sonu sayfa 260.